Ezekiel kitabının sonuç kısmında milenyum tapınağının yani yeni tapınağın betimlemesini, milenyum yani bin yıllık egemenlik tapınağında ve ülkeyle ilgili bir görüm okuyoruz. 40-42. bölümler milenyum tapınağının betimlenmesini içerir. Şimdi bu bir milenyum tapınağı olduğundan onu görmeyi ve belki içine girmeyi umarım ama orada tapınmaya niyet etmem. Tapınak burada yeryüzünde olacak ama ben Vahiy kitabının 21. bölümünde betimlenen yerde yani Yeni Yeruşalim'de olacağım. İmanlının sonsuzluk adresi orasıdır. Eğer birisine imanlı olarak sonsuzluk adresinizi vermek isterseniz hangi sokakta olacağınızı bilmiyorum. Umarım ben Yücelik Bulvarı'nda olurum ama hangi kentte olacağınızı biliyorum. Bu gökten inen Yeni Yeruşalim kentidir. Elçi Yuhanna bize bu kentle ilgili olarak şunları söyler. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten, her şeye egemen Rab, Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Vahiy 21 ayet 22. Bu nedenle imanlılar topluluğu tapınağın olmadığı bir yerde olacaktır. Bizim bir tapınağa ihtiyacımız yoktur ama dünya en azından milenyum sırasında bir tapınağa sahip olacaktır. Yani bin yıllık egemenlik döneminde. Bir tapınağa ihtiyacımızın olmadığı gerçeğine seviniyorum. Çünkü ayinlerden ve buna benzer hareketlerden pek hoşlanmam. Yeni Yeruşalim'in tapınak olduğu yerde yukarıda Rab Tanrı ve kuzu ile birlikte olmaktan büyük bir sevinç duyacağım. Orada onlarla beraber olacağız ve bunun ne kadar harika bir şey olduğunu kafamda bile canlandıramıyorum. Ezekiel kitabında belirli bir ilerleme ve gelişme gördük. Düşman yok edildikten sonra İsrail milenyuma girer ve yeryüzünde bir toprak olacaktır. Yeryüzünden bahsediyoruz ve bu da İsrail ve diğer ulusların kurtulacağından bahsediyoruz anlamına gelir. Mesih'in kilisesi o zaman yeni Yeruşalim'de Rab'le birlikte olacaktır. 40. bölümün 1. ayetinde sürgünlüğümüzün 25. yılı, yılın başında ayın 10. günü, Yeruşalim kentinin düşüşünün 14. yılı tam o gün Rab'in eli beni yakalayıp oraya götürdü diyor. Yeruşalim yıkıldı ve tapınak yanıyor. Ama Hezekiel'e milenyum krallığı sırasında o kentte olacak olan tapınak şimdi gösterilecektir. Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. Tanrı beni oraya götürdü. Tunca benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. 2 ve 3. ayetler. Kutsal yazılarda ne zaman elinde ölçü değneği tutan bir adam görürsek ki bu genellikle bir melektir ve buradaki de bir melektir, bununla Tanrı'nın yeryüzündeki halkıyla uğraşmaya hazırlandığını anlarız. Bunu peygamberlerde ve vahiy kitabında görüyoruz. 4. ayette yani Hezekiel 40. bölüm 4. ayette bana insanoğlu gözlerinle gör, kulaklarınla işit, sana göstereceğim her şeye dikkat et dedi. Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat. Benim kişisel görüşüm şudur değerli dostum. Ezekiel gelecekteki milenyum tapınağının görümünü görmesi için bizzat Yeruşalim'e getirildi. 5. ayette tapınağı çepeçevre kuşatan bir duvar gördüm diyor. Adamın elindeki ölçü değneğinin uzunluğu 6 arşındı. Her arşına bir elin eni kadar uzunluk eklenmişti. Adam duvarı ölçtü, kalınlığı ve yüksekliği bir ölçü değneği kadardı. Tapınakla ilgili ayrıntılı bilgi 5. ayette başlar ve bu bölümlerle devam eder. Ama ben bu ayrıntılara girmeyeceğim. Çevresiyle ilgili bilgi verilir ve bunun muhteşem bir güzelliğe sahip olacağı bellidir. İç avlu girişlerindeki eyvanların yanında kapısı eyvana açılan bir oda vardı diyor Hezekiel 40. bölüm 38-39. ayetlerde. Yakmalık sunular burada yıkanıyordu. Eyvanın her iki yanında ikişer masa vardı. Yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu için hayvanlar bu masaların üzerinde kesiliyordu. 39-42 ayetlerde Musa'nın sisteminin Levililerin tapınma usulüyle tekrar eski haline geleceğini görürüz. Burada yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu vardır. Böylece diyor, kurbanlık hayvanların kesimi için kapının her iki yanında dörder olmak üzere 8 masa vardı. Yakmalık sunular için yontma taştan 4 masa vardı. Her masanın uzunluğu ve genişliği 1,5 arşın, yüksekliği 1 arşındı. Yakmalık sunularla öbür kurbanların kesiminde kullanılan aletleri bunların üzerine koyuyorlardı. Odanın duvarlarına çifte çengeller asılmıştı. Her biri bir el genişliğindeydi. Masalar sunulacak kurban eti için kullanılıyordu. Milenyum tapınağında kurbanlar sunulacaktır. Bunu daha çok 45. bölümde tartışacağım. İç kapının dış bölümünde iç avluda 2 oda vardı. Bunlardan biri kuzey kapısının yanındaydı ve güneye bakıyordu. Öbürü güney kapısının yanındaydı ve kuzeye bakıyordu. Adam bana güneye bakan oda tapınakta hizmet görecek kahinler için dedi. Kuzeye bakan oda da sunakta hizmet görecek kahinler için bunlar Levi soyundan Rabbe hizmet etmek için ona yaklaşan Sadok oğullarıdır. 44-46 ayetler arası. Tapınakta müzik ve ilahi söyleyenler de olacaktır. Adam avluyu ölçtü diyor 47. ayette. Kareydi. Uzunluğu 100 arşın, genişliği 100 arşındı. Sunak tapınağın önündeydi. Dikkatimizi kurbanlar için bir sunak olacağı çeker. Yeruşalim'deki büyük bir otelde Kral Herodes ve Rab İsa'nın zamanındaki kentin küçük bir minyatürü var. Aslında bu oldukça büyük bir modeldir. Onu yakından inceleyince tapınaktaki kurban için bir sunak olmadığını görürsünüz. Sunak çıkarılmıştır. Ortodoks Yahudiler sunaktan biraz utanıyorlar ve liberal Yahudiler de bundan tamamen vazgeçmek istiyorlar. Ancak Milenyum Tapınağı'nda bir sunak olacaktır. 43-46 bölümler Milenyum Tapınağı'ndaki tapınmayı betimler. Milenyum Tapınağı'nı düşünürken Süleyman Peygamber'in tapınağının son günlerde Rab'bin görkemiyle Tanrı huzurunun olmadığını anımsamamız gerekir. Ne var ki 43. bölümde yücelik tapınağa geri döner ve biz Milenyum Tapınağı'ndaki tapınmayı izlerken İsrail şimdi tapınaktadır. Bu Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. İsrail Tanrısının görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu diyor Hezekiel 43, 1 ve 2. ayetlerde. Tanrı'nın görkemi doğudan gelir ve tapınağı doldurur. Bu İsa Mesih'in yeryüzüne geri dönüşüdür kardeşim ve o yani Rab İsa Mesih Rabbin yüceliğini beraberinde getirir. Betlehem'e ilk geldiğinde Tanrı'nın yüceliği onunla beraber değildi. Gördüğüm görüm diyor, Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. Rabbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. Hezekiel 43, 3 ve 4. ayetler. Öyle görünüyor ki Rab doğudan gelecek. 44. bölümde bunu yine göreceğiz. Bana hizmet etmek üzere önüme gelen Sadok soyundan Levili kahinlere günah sunusu olarak bir boğa vereceksin. Egemen Rab böyle diyor diyor Hezekiel 43 ayet 19'da. Kitabın bu kesiminde tapınaktaki tapınmayı ele alırız. Sunulan sunular nitelik olarak anımsatıcıdır. Eski antlaşmanın sunuları onun sunusunu önceden sezerken, bildirirken bu sunulan sunular Mesih'in çarmıhtaki işini anımsatacaktır. 45. bölümde bunun ayrıntılarını göreceğiz. 44. bölümde Hezekiel'e doğu kapısından kente bir önderin gireceği anlatır. Bundan sonra adam beni tapınağın doğuya bakan dış kapısına geri getirdi. Kapı kapalıydı. Rab bana bu kapı kapalı kalacak, açılmayacak, buradan kimse girmeyecek dedi. İsrail'in Tanrısı Rab bu kapıdan girdi. Bu yüzden kapalı kalacak. Yalnız önder olduğu için Rabbin önünde oturup ekmek yemek üzere eyvandan girebilir. Aynı yoldan da çıkabilir. Hezekiel 44. bölümün ilk 3 ayeti. Yeruşalim'in doğu kapısı kapalıdır. Tamamen duvarla örülüdür. Bazıları Hezekiel'deki bu ayetlerin yerine gelmiş olduğunu ve kapının Mesih gelene kadar açılmayacağına inanır. Bu görüşle ilgili belirtmek istediğim iki itirazım var. Birinci nokta şudur. Burada sözü edilen önder Rab İsa Mesih değildir. Hezekiel bu önderin sunu sunduğunu ve Tanrı'ya tapındığını anlatır 45-46 bölümlerde. Bu nedenle o Rab İsa olamaz. Rab İsa Tanrı'dır ve o asla bir sunu sunmaz. Bunu yapmasına gerek yoktur çünkü o hanginiz benim günahlı olduğumu kanıtlayabilir diyendir. Bu önderin Davut olduğunu düşünüyorum, sanıyorum. Bunun Davut olmadığını düşünen pek çok önemli kişi de var ama onlar da bunun Rab İsa olmadığını düşünüyorlar. Birçok kişi bu önderin Davut soyundan gelen başka biri olduğuna da inanır. İkinci nokta şudur, yani bu söylenenin Mesih olmadığını gösteren ikinci nokta. Burada adı geçen kapı kentin kapısı değil, tapınağın kapısıdır. Tapınağın henüz orada olmadığı doğrudur ve tapınak bunlar olmadan önce inşa edilmelidir. Kentin duvarla örülü kapısının bunlarla bir ilgisi yoktur. O kişinin kentin doğu kapısından gelmesi olasıdır ama bu şimdiki kapı da olabilir ya da şimdiki kapı yıkılıp yepyeni bir kapı yapılacak da olabilir. Oradaki duvar ne Mesih'in ne de Hezekiel'in bildiği duvardır. Bu duvarlar çoktan yıkıldı. Şimdi 45. bölüme geliyoruz ve 45. bölüm bize Fısıh Bayramı'nın kutlanacağını söyler. Egemen Rab şöyle diyor. Birinci ayın birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın. Kahin günah sunusunun kanından alıp tapınağın kapı süvelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç avlunun kapı süvelerine sürecek. Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın. Birinci ayın 14. günü Fısıh Bayramı'nı 7 gün kutlayacak mayasız ekmek yiyeceksiniz. O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak diyor Hezekiel 45-18-22 ayetler arası. Fısıh kesinlikle İsa Mesih'e gönderme yapar. 1. Korintoslar 5. bölüm 7. ayette şöyledir. Çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. İşte bu noktada önemli bir soruya yanıt vermeliyiz. Eski antlaşmanın bütün sunuları Mesih'te gerçekleşmişken neden bunlar milenyum döneminde yani Mesih'in bin yıllık egemenlik döneminde yeniden ortaya çıkıyor? Bu bin yıllık egemenliği kabul edip etmeyenler arasındaki esas tartışmayı oluşturur. Kişisel olarak ben burada bir çelişki görmüyorum. Milenyum dönemi yani bin yıllık dönem sırasında sunulan sunuların Mesih'in gelişini ve çarmıhtaki ölümünü anacağını ya da simgeleyeceğine inanıyorum. Tıpkı Rabbin sofrasının bunları andığı ve simgelediği gibi. Şimdi biri çıkıp bu sunulara ne gerek var diye sorabilir. Dostum, insanlık ailesinin ders çıkarmada gösterdiği bir sıkıntısı vardır. Bunun için Mesih'in kanının cennette olacağına inanıyorum. Bu kan bizi nasıl bu çukurdan çıkardığını göstermek için orada olacaktır. Günahtan kurtuluşumuz büyük bir işti ve bunu da yalnızca Tanrı yapabilirdi. Kiliseye, imanlılar topluluğuna bunu anımsatmak için Mesih'in kanı cennette olacaktır. Öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum ve İsrail halkına nasıl kurtarıldıklarını göstermek için de bu sunular yeryüzünde yeniden ortaya çıkacaktır. Hezekiel 46. bölüme kısa olarak bakmak gerekirse, 45 ve 46. bölümlerde önderden söz edilir ki, daha önce de söylediğim gibi bazı yorumcuların bu önderin İsa Mesih olduğunu söylerler ki, bunun doğru olmadığını burada size tekrar belirteyim. Hezekiel 45 ve 46. bölümlerdeki bu önderin neden İsa Mesih olamayacağını size söyleyeyim. Hezekiel'de bu önderin sunu sunduğunu ve Tanrı'ya tapındığını söylemektedir ki, bu önderi İsa Mesih olarak kabul edersek, o zaman İsa'nın tanrılığına gölge düşürmüş oluruz. Oysa İsa Mesih hem insan hem de Tanrı'dır. Bu nedenle İsa'nın bir sunu sunması mümkün değildir. Zaten bunu yapmasına da hiçbir gerekçe yoktur. Çünkü o tamamen günahsız olandır. Peki burada söz edilen önder kim olabilir? Benim düşünceme ve anlayışıma göre Davut olmalı. Burada bazı görüş ayrılıkları olduğunu biliyorum. Bazıları Davut değil de Davut soyundan gelen başka birisidir diyor. Bu da olabilir. Ancak bu kişinin Mesih olmadığında daha çok görüş birliği vardır. 46. bölümde iç avlunun doğuya bakan kapısının 6 çalışma günü kapalı kalacağı ama Şabat ve yeni ay günü ise açık kalacağı belirtilmektedir. Önder kapı eşiğinde ki o iç avluya giremez. Evet, kapı eşiğinde tapındıktan sonra çıkıp gidecek, kapı da akşama kadar açık kalacaktı. Halkın önderin gerisinde ayakta durması gerekliydi. Kahinler de kurban sunarlarken tapınmalıydılar. Hem halk hem de önder iç avluya giremezlerdi. 1000 yıllık egemenlik döneminde İsrail bir ulus olarak geçmişte göremediği Mesih'i sunularda görecektir. Evet, halk girdikleri kapının karşısındaki kapıdan çıkarak dış avludan ayrılmalı, önderin hareketlerini izlemeliydiler. Şimdi 47 ve 48. bölümlere geliyoruz. Bu bölümlerde Hezekiel'e milenyum krallığı sırasında ülkeyle ilgili bir görün verilir. Yani 1000 yıllık egemenlik döneminde. 47. bölümün ilk iki ayetinde şöyle diyor. Adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altından sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından, sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. Beni oradan, kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünden akıyordu. Şimdi kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü diyor. Sular güney yönünden akıyordu. Sular sunaktan geldi. Sunak tüm bereketlerin kaynağıdır. Bereketlerimizin hepsi değerli dostum, İsa Mesih'in sizin ve benim için çarmıhta ölümü aracılığıyla gelir. Buradaki su bir şekilde kutsal ruhu simgeler. Biliyorsunuz su genel olarak Rabbin sözünü de simgeler. Ve bu pasajda birçok ruhsal ders çıkarılabilir. Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. 1000 arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi diyor 47 ayet 3'te. Beni ayak bileğine kadar çıkan sulara getirdi. Bu imanlının ruhta yürüyüşünü ifade eder diye düşünüyorum. 1000 arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü beni bele kadar çıkan sulara getirdi diyor Hezekiel 47 ayet 4'te. Değerli dostum, belimizi hizmet için hazırlamalıyız. Bir imanlının yürüyüşü ve hizmeti Mesih'te kazandığımız kurtuluşa bağlıdır. 1000 arşın daha ölçtü, içinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi. Yüzülecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu diyor 5. ayette. Yüzülecek kadar derin bir ırmak ifadesi ruhun yani kutsal ruhun doluluğunu belirtir. Bu Tanrı'nın bu insanların üzerine ruhunu dökeceği günü dört gözle bekler ama o bunu bugün yapmıyor. Bana insanoğlu bunu gördün mü diye sordu. Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi. Oraya varınca ırmağın her iki kıyısında birçok ağaç gördüm. Bana şöyle dedi. Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor. Oradan Arava Vadisi'ne sonra Lut Gölü'ne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecek diyor Hezekiel 47, 6-9 ayetler arasında. Birçok ağaç. Bu yaşamlarımızda olacak üründür, meyvedir. Sizlere bu pasajda yaşamlarımıza uyarlayabileceğimiz bir şey verdim. Ancak bunun yorumu İsrail halkı ile ilgilidir. Sunak'tan sonsuz su kaynağının geleceği gün ülkeye bereket gelecektir. Evet dostum, bugün o ülkede suya ihtiyaç vardır. 48. bölüm bize ülkenin 12 oymak arasındaki paylaşımını verir. Bizi en çok ilgilendiren Dan'ın oymağıdır. Oymakların adları şunlardır. Kuzey sınırında Dan'a bir pay verilecek. Dan sınırı Hetlon yolundan Levu Hamat'a uzanacak. Hasar Enan ve Hama'ya yakın Şam'ın kuzey sınırı doğudan batıya uzanan sınırın bir bölümünü oluşturacak. Aşer'e bir pay verilecek, sınırı Dan'ın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak diyor 48. bölümün ilk iki ayeti. Dan'ın oymağı büyük sıkıntı döneminde mühürlenmiş oymaklar arasında olmamasına karşın bin yıllık dönemde vardır. Vahiy 7'ye bakın, 4-8 ayetleri. Dan'ın oymağı büyük sıkıntı döneminde hizmet etmez ama Tanrı'nın kayrası onları bin yıllık döneme getirir. Biz de zaten kayrayla kurtulmadık mı? Evet, bizler de kayrayla kurtulduk ve hizmetle ödüllendirildik. Hezekiel kitabı kentin milenyum tapınağı ve bin yıllık dönem sırasında ülkenin bir resmiyle biter. Bütün lanetler ortadan kaldırılır. Ne muhteşem bir görüntü. Kentin çevresi 18 bin arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı Rab orada olacak diyor Hezekiel 48 ayet 35'te. Hezekiel peygamber sözlerini çok harika bir ifadeyle bitiriyor. Rab orada olacak. Böylece Hezekiel'in yorumunu bitirmiş oluyorum burada. Ama diğer yorum sedelerimizi de isteyebilirsiniz bizden.